Ayrım 48.
Dördüncü kitap. Gorbo Harabesi. 1. Üstad Gorbo. Bundan 40 yıl önce tek başına giden bir yolcu, Salpetriere'in oralara kadar uzansa da yoldan yukarı İtalya kapısına kadar çıksa, öyle yerlere gelirdi ki Paris ortadan kayboluyor sanırdı. Issızlıktan değildi bu, gelip geçenler vardı. Burası kırlık değildi çünkü evler, sokaklar vardı. Şehir de değildi çünkü sokakların kır yolları gibi hendekleri vardı, üzerlerinde otlar bitmişti. Köy değildi çünkü evler çok yüksekti. Peki neydi burası öyleyse? İçinde kimse bulunmayan meskun bir yerdi, bir kişinin bulunduğu tenha bir yerdi. Burası bir büyük şehrin yolu, Paris'in bir sokağıydı. Geceleri bir ormandan daha vahşi, gündüzleri bir mezarlıktan daha sessiz. Eski At Pazarı mahallesiydi burası. Diyelim ki yolcu yüksek duvarların koruduğu bir kulübe bahçesini, kocaman kunduz kulübelerini andıran yığın yığın meşe kabuğu tozlarının yükseldiği bir çayırı aştı. Üzerinde iri bir köpeğin havladığı kütük, talaş ve yonga yığınlarıyla dolu bir avluyu geçti. Üzeri ilkbaharda çiçeklerle dolan, yosun kaplı, siyah, yaslı bir kapısı olan, yıkıntı halinde alçak uzun bir duvarı da aştı. En tenha yerde üzerinde iri harflerle ilan yapıştırmak yasaktır yazılı, berbat eski bir binayı da sağında bıraktı da bu At Pazarı mahallesinin köhne dört duvarından öteye geçmeye, hatta sadece Petit Banquier sokağını aşmaya kalksaydı, bu gözü pek yolcu, az tanınmış bir yer olan Vincent Marcel sokağının köşesine gelmiş olurdu. O günlerde burada bir fabrikanın yanında iki bahçe duvarı arasında yıkık dökük bir yapı vardı. İlk bakışta kulübe kadar küçük görünürdü ama aslında kilise kadar büyüktü. Yandaki ana yoldan yalnız sivri çatısı görünürdü. Evin hemen hemen tamamı gizli kalıyordu. Ancak kapısıyla bir penceresi görünüyordu. Tek katlı bir yapıydı bu. Yakından incelenince ilk göze çarpan şu olurdu. Kapı bir kulübe kapısından başka bir şey değildi. Pencere ise adi duvar taşı yerine kesme taştan yapılsaydı konak penceresi olabilirdi. Kapı iyi yontulmamış kütüklere benzer kirişleriyle gelişi güzel birleştirilmiş kurt yeniği içinde tahta topluluğundan başka bir şey değildi. Doğrudan doğruya kendi eninde yüksek, çamurlu, alçılı, tozlu basamaklı dimdik bir merdiveni açılıyordu. Merdivenin el merdiveni gibi dümdüz yükselip iki duvar arasında karanlıklarda kaybolduğu sokaktan görünüyordu. Kapının çarptığı biçimsiz çerçevenin üst kısmı dar, ince bir çam tahtasıyla örtülmüştü. Bunun tam orta yerine üçgen biçimi bir aydınlık deliği açılmıştı. Kapı kapalı olduğu zaman bu hem vasistas hem de çatı penceresi yerine geçiyordu. Kapının iç tarafında mürekkebe batırılmış bir fırçayla İki el sallayışta 52 sayısı çizilmişti. Çam kaplamanın üzerine de aynı fırça 50 sayısını kabaca çizmişti. Bundan dolayı insan tereddüt ediyordu. Neredeyiz? Kapının üst kısmı 50 numara diyor, iç tarafı itiraz ediyor. Hayır, 52 numaradayız diyor. Üçgen biçimi vasistasta toprak rengi ne idüğü belirsiz bir paçavra sallanıyordu. Pencere genişti, yeteri kadar yüksekti. Pancurları, geniş camlı çerçeveleri vardı. Yalnız bu büyük camların hünerli kağıt sargılarla hem gizlenen hem açığa vurulan çeşitli yaraları vardı. Pancurlara gelince parçalanmış, sökülmüşlerdi. İçeride oturanlardan çok dışarıdan geçenleri korkutuyorlardı. Yatay parmaklıklar şurada burada eksilmişti. Bunlar diklemesine çivilenen tahtalarla pek çocukça sözde yerine konmuştu ama başlangıçta pancur olan şey en sonunda kanat olup çıkmıştı. Kirli bir hali olan bu kapıyla kırık dökük olmakla birlikte yerine uygun görünen bu pencere, böylece aynı evde görünmekle bir arada giden, yan yana yürüyen, paçavralar içinde birbirinin eşi olmayan, değişik yüzlü iki dilenciyi andırıyordu. Birisi öteden beri yoksul dilenci olmuştu, ötekisi eski bir asılzadeydi. Merdiven hangardan bozma, eve benzer çok geniş bir yapıya bağlanıyordu. Bu yapının bağırsağı olarak uzun bir koridor vardı. Bunun üzerine sağlı sollu değişik boylarda bölmeler açılıyordu. Gerekince insan bunlarda oturabilirdi ama hücreden çok tahta barakaya benziyordu. Bu odalar ışığını çevredeki boş alanlardan alıyordu. Bütün bunlar karanlık, sevimsiz, donuk, iç sıkıcı, mezar gibiydi. Bunların içinden yarıklar damda, pencerede ya da kapıda olduğuna göre soğuk ışıklar ya da buz gibi rüzgarlar geçerdi. Bu biçim evlerin ilgi çeken hoş bir özelliği örümceklerin iriliğidir. Yol üzerinde kapının solunda adam boyunda örülmüş bir çatı penceresi, çocukların geçerken attıkları taşlarla dolmuş dört köşe bir kovuk meydana getiriyordu. Yapının bir kısmı pek yakınlarda yıktırılmıştı. Bugün arta kalanı daha önceki hali hakkında bir fikir verebilir. Hepsi tümüyle 100 yıldan daha eski değildi. 100 yıl bir kilisenin gençlik çağıdır ama bir evin yaşlılık dönemidir. Sanki insanın evi onun ömürsüzlüğünü, Tanrı'nın evi ise sonsuzluğunu paylaşır. Postacılar bu harabeye 50-52 numara diyorlardı ama bu ev mahallede Gorbo'nun evi olarak tanınıyordu. Bu ismin ona nereden geldiğini söyleyelim. Fıkra koleksiyonculuğu yapan, gelip geçici tarihleri hafızalarına iğnelerle tutturan küçük olay meraklıları bilirler ki geçen yüzyılda 1770'e doğru Paris'te Châtelet'de iki dava vekili vardı. Birine Corbeau, ötekine Renard adı verilmişti. Dipnot: Corbeau karga, Renard tilki. Bu iki ad La Fontaine'den alınmıştı. Hukukçuların açıktan açığa alay etmesi için bu pek güzel bir fırsattı. Derhal La Fontaine taklidi bir şiir, biraz aksayan mısralarla adliye sarayının koridorlarını dolaştı. Üstad Corbeau bir dosyayı tünek yapmış, gagasında bir haciz ilamı asılı. Üstad Renard hemen bundan koku kapmış, anlatmış ona şu meşhur masalı: "Günaydın ey!" Bu iki namuslu meslek erbabı bu kaba şakalardan rahatsız oldular, peşlerinden gelen kahkahalar karşısında başlarını nasıl tutacaklarını şaşırdılar, adlarından kurtulmak için krala başvurmaya karar verdiler. Dilekçe 15. Louis'ye bir yandan Papa'nın elçisi, öbür yandan Rochaimon kardinali, huşuyla diz çökmüş kralın huzurunda yataktan yeni kalkan Madame du Barry'nin çıplak ayaklarına terliklerini giydirdikleri gün sunuldu. Kral gülmekteydi, gülmeye devam etti. Neşeyle iki piskopostan iki dava vekiline geçti. Bu adliyecileri adlarından kurtardı, daha doğrusu buna yakın bir şey yaptı. Kralın emriyle Üstad Corbeau'ya adını ilk harfine bir kuyruk ekleyerek Corbeau yapmasına izin verildi. Üstad Renard meslektaşı kadar bahtlı olamadı. O ancak R harfinin önüne bir P eklemek iznini alabildi. Böylece adı Prenard oldu. Öyle ki bu ikinci adı birincisinden daha az anlamlı değildi. Dipnot: Prenard, tuttuğunu bırakmaz yapışır anlamına gelebilir. İmdi orada söylenenlere göre bu Üstad Corbeau Hopital sokağındaki 50-52 numaralı yapının sahibiymiş. Hatta muhteşem pencerenin yaratıcısı da oymuş. İşte bu harabeye Gorbo'nun evi denmesi de oradan geliyor. 50-52 numaranın tam karşısında yoldaki ağaçlar arasında dörtte üçü kurumuş kocaman bir kara ağaç vardır. Evin az çok karşısında Gobelen kapısına açılan sokak uzanır. Bu sokakta o zaman hiç ev yoktu, yolu yapılmamıştı, iyi gelişmemiş ağaçlar dikilmişti. Bunlar mevsimine göre ya yeşil ya kavun içiydiler. Bu yol dosdoğru gidip Paris'i çevreleyen duvarda son bulurdu. Yakındaki bir fabrikanın damlarından buram buram kükürt kokuları çıkar. Şehrin kapısı hemen pek yakındaydı. 1823'te çevre duvarı daha yıkılmamıştı. Yalnız bu kapı bile düşüncelerde uğursuz hayaller yaratıyordu. Bisetr yoluydu bu. İmparatorluk devrinde de, restorasyon devrinde de idam mahkumları hükmün yerine getirileceği gün Paris'e bu kapıdan girerlerdi. 1829'da işlenen Fontainebleau kapısı cinayeti adını alan esrarlı olay burada geçti. Adliye bunun faillerini bulamadı, aydınlanamayan acı bir olay, açıklanmayan korkunç bir bilmeceydi bu. Birkaç adım ilerleyin, bir melodramda olduğu gibi gök gürültüsünün sesi içinde, Ülbah'ın İvrili keçi çobanı kızı bıçakladığı uğursuz Krulbarp sokağını bulursunuz. Birkaç adımda kendinizi Saint-Jacques kapısının tepeleri kopmuş berbat kara ağaçlarının dibinde bulursunuz. İnsanseverlerin dar ağacını gizleyen tedbirleri, şu adi utanç verici grev meydanındasınızdır. Burası ölüm cezasını ne yücelik gösterip yıkmaya ne de sözünü geçirip olduğu gibi tutmaya cesaret edemeyen, karşısında gerileyen bir burjuva toplumunun ölüm meydanı. Kaderi önceden tayin edilmiş bulunan, her zaman iğrenç olan bu Saint-Jacques meydanını bir yana bırakırsak, 37 yıl önce bu donuk, kasvetli yolun, belki de en kasvetli noktası, bugün bile en az çekici yeri olan 50-52 numaralı harabenin bulunduğu yerdi. Orta halli evler burada ancak 20 yıl sonra bitmeye başladı. Yer pek sevimsizdi. Orada sizi yakalayan hazin düşüncelerden dolayı kendinizi kubbesi görünen düşkünler eviyle kapısı yanı başınızda bulunan bisetre arasında hissederdiniz. Dipnot: Salpetriyer kadınlar için, bisetre ise erkekler için iki ayrı düşkünler evidir. Eskiden akıl hastaları da buralara alınırdı. Yani kadın delilerle erkek deliler arasında. Göz alabildiği kadar uzanan yerlerde mezbahalar, şehrin duvarları, kışlalara, manastırlara benzeyen tek tük fabrikalar görülüyordu. Her yanda barakalar, duvar yıkıntıları, molozlar, kefen gibi eski kara duvarlar, gene kefen gibi yeni beyaz duvarlar. Her yanda sıra sıra ağaçlar, cetvelle çizilmiş gibi binalar, düz yapılar, uzun soğuk çizgiler, dik açıların iç karartıcı üzgün halleri. Bir tek toprak tümseyi, bir tek mimarlık eseri, bir tek kıvrım yoktu. Buz gibi dondurucu, düzenli, iğrenç bir topluluktu bu. Bakışım kadar ruhu sıkan bir şey yoktur. Çünkü bakışım can sıkıntısıdır, can sıkıntısı da yasın ta kendisidir. Umutsuzluk esner. Acı çekilen bir cehennemden daha korkunç bir şey düşünülebilir. O da sıkıntı duyulan bir cehennemdir. Böyle bir cehennem var olsaydı, Hopital Caddesi'nin bir parçası onun ana yolu olurdu. Bu arada gün batarken, aydınlığın kaybolduğu sırada, özellikle kışın, akşam ayazının kara ağaçların kızarmış son yapraklarını kopardığı saatte, karanlık, derin, yıldızsız olduğunda ya da ayla rüzgarın bulutları deldiği zamanlarda bu yol birdenbire korkunç olurdu. Düz çizgiler sonsuzluğun uzun parçaları gibi karanlıklara saplanır kaybolurlardı. Yolcular buraların sayısız dar ağacı geleneklerini düşünmekten kendilerini alamazlardı. Üzerinde bunca suçun işlendiği bu yerin yalnızlığında dehşetli bir şey vardı. Bu karanlığın içinde tuzaklar varmış gibi gelir, karanlığın bütün belirsiz biçimleri kuşku uyandırır, ağaçların arasındaki uzun dört köşe çukurlar mezar deliği gibi görünürdü. Gündüz çirkindi, akşam iç karartıcı, gece uğursuz. Yazın alacakaranlıkta şurada burada, kara ağaçların altında yağmurdan çürümüş sıralarda oturan birkaç yaşlı kadın görülürdü. Bu zavallı ihtiyarcıklar dilenirlerdi. Bu mahalle eski olmaktan çok modası geçmiş bir yerde, daha o zamandan değişmeye yüz tutmuştu. O günlerde bile burasını görmek isteyenlerin acele etmesi gerekti. Her gün bu bütünün bir parçası yok oluyordu. 20 yıldan beri Orlean Demiryolu istasyonu orada, eski mahallenin yanındadır, onu rahatsız eder. Bir başkentin sınırında her nereye bir tren istasyonu yapılsa, bir mahallenin ölüşü, bir şehrin doğuşu olur bu. Sanki halkın kaynaştığı büyük merkezlerin çevresinde bu kudretli makinelerin işlemesiyle kömür yiyip ateş kusan bu canavar gibi medeniyet beygirlerinin soluğuyla tohum dolu olan toprak titriyor, insanların eski evlerini yutuyor, yenilerini çıkarıyor. Eski evler yıkılıyor, yeni evler yükseliyor. Orlean Demiryolu'nun Salpetriyer'in topraklarına yayıldığından beri Saint Victor hendekleriyle bitki bahçesinin yakınlarındaki dar sokaklar sarsılıyor, yeni çeşit yolcu arabaları, paytonlar, omnibüsler akımı her gün 3-4 defa hızla oradan geçiyor. Bunlar zamanla sağdaki soldaki evleri yıkıyorlar. Çünkü kesinlikle doğru olan şeyler vardır ki bildirmesi garip düşer. Nitekim büyük şehirlerde güneş evlerin yüzünü güneye döndürür, o yönde geliştirir demek bir gerçek olduğu gibi, arabaların sık sık geçmesi de sokakları genişletir, bu da bir gerçektir. Yeni bir hayat belirtileri bellidir. Bu eski taşra mahallesinde en vahşi köşe bucağına kadar yollar yapılıyor, kaldırımlar yerde uzanmaya uzamaya başlıyor, daha gelip geçeni olmayan yerlerde bile. Bir sabah 1845 Temmuz'unda tarihi bir sabah birdenbire kocaman zift kazanlarının duman saçtığı görüldü. O gün medeniyetin Lursin sokağına kadar geldiği, Paris'in Saint-Marceau mahallesine girdiği söylenebilir. 2. Baykuşla Çalı Bülbülüne Yuva. İşte Jean Valjean bu Gorbo harabesi önünde durdu. Vahşi kuşlar gibi yuvasını kurmak için en tenha yerlerden birini seçmişti. Yeleğinin ceplerini karıştırdı, bir anahtar çıkardı, kapıyı açtı, içeri girdi. Sonra kapıyı usulca kapadı. Kozeti hala sırtında taşıyarak merdiveni çıktı. Merdivenin üst başında cebinden başka bir anahtar çıkardı, başka bir kapıyı açtı. İçeri girdi, kapıyı hemen kapadı. Oldukça geniş bir odaydı bu. Bütün eşyası yerdeki şilteyle bir masadan, birkaç da sandalyeden ibaret yoksul bir oda. Bir köşede yanan, ateşi görünen bir soba vardı. Sokak feneri bu fakir odasını belli belirsiz aydınlatıyordu. Dipteki bir küçük bölmede portatif bir karyola vardı. Jean Valjean çocuğu oraya götürdü, yatırdı. Çocuk uyanmamıştı. Çakmağını çaktı, mumu yaktı. Bütün bunlar masanın üzerine önceden hazırlanmıştı. Bir gün önce yaptığı gibi Cosette'i hayranlık dolu bir bakışla uzun uzun seyretti. Bu bakıştaki iyilik, şefkat ifadesi adeta zihin bozukluğuna kadar gidiyordu. Küçük kıza gelince ya çok güçlünün ya da çok zayıfın duyduğu sakin güvenle kiminle gittiğini bilmeden uyumuştu, şimdi de nerede olduğunu bilmeden uyuyordu. Jean Valjean eğildi, çocuğun elini öptü. 9 ay önce de uykuya dalan annenin elini öpmüştü. Acı verici, dindarca, derin, iç paralayıcı, aynı duygu gene kalbini dolduruyordu. Cosette'in yatağının yanına diz çöktü. Gün iyice yükselmişti ki Cosette hala uyuyordu. Soluk bir Aralık ayı güneşi bu yoksul odanın penceresinden içeri süzülüyor, tavana uzun ışık gölge çizgileri çekiyordu. Birdenbire çok yüklü bir taş ocağı arabası, yoldaki kaldırım taşlarının üzerinden geçerken bir fırtına gürültüsü gibi evi sarstı, aşağıdan yukarı doğru titretti. Cosette sıçrayarak uyandı. "Peki hanım, geldim, geldim!" diye haykırdı. Göz kapakları daha uykunun mahmurluğuyla yarı kapalı, kendini yataktan attı, elini duvarın köşesine uzattı. "Aman Allah'ım, süpürgem nerede?" dedi. Gözlerini iyice açtı, Jean Valjean'ın gülümseyen yüzünü gördü. "Aa, sahi sahi," dedi. "Günaydın efendim." Çocuklar neşeyi, mutluluğu hemen içtenlikle benimseyiverirler. Çünkü kendileri yaratılıştan neşedirler, mutlulukturlar. Cosette yatağının ayak ucunda Catherine'i gördü, hemen kucağına aldı. Bir yandan onunla oynuyor, bir yandan da Jean Valjean'a yüzlerce soru soruyordu. Neredeymiş, Paris büyük müymüş, Bayan Tener diye çok uzakta mı kalmış, geri gelmeyecek miymiş falan. Sonra birdenbire aman burası ne güzel diye haykırdı. Halbuki berbat bir izbeydi ama kendini özgür görüyordu. En sonunda ortalığı süpüreyim mi diye sordu. Sen oyun oyna dedi Jean Valjean. Gün böylece geçti. Cosette hiçbir şey anlamaya çalışmadan bu bebekle bu adamcağız arasında anlatılamayacak kadar mutluydu. 3. Birleşen iki bahtsızlıktan bir mutluluk doğar. Ertesi sabah gün doğarken Jean Valjean gene Cosette'in yatağının başındaydı. Kımıldamadan bekliyordu, onun uyumasını seyrediyordu. Ruhuna yepyeni sıcacık bir şey doluyordu. Jean Valjean hayatında hiçbir şey sevmemişti. 25 yıldır dünyada yapayalnızdı. Hiçbir zaman baba, sevgili, koca, arkadaş olmamıştı. Hapiste kötü, karanlık tabiatlı, sessiz, temiz, cahil, vahşiydi. Bu ihtiyar forsanın kalbi bekaret doluydu. Ablası da, onun çocukları da büsbütün kaybolup giden belirsiz, uzak bir hatıra bırakmışlardı onda. Onları bulmak için bütün gücüyle uğraşmıştı, bulamayınca da unutmuştu. İnsan yaratılışı böyledir. Gençliğinin öbür heyecanları da olduysa uçuruma düşmüştü. Cosette'i gördüğü zaman da, onu aldığı, götürdüğü, kurtardığı zaman da kalbinin en derin yerine kadar sarsıldığını duydu. İçinde ihtiraslı, şefkatli ne varsa hepsi uyandı, bu çocuğa doğru atıldı. Küçük kızın uyuduğu yatağın yanına gidiyor, orada sevinçten titriyordu. Bir ana gibi içinde burkulmalar, sancılar duyuyordu ama bunun ne olduğunu bilmiyordu. Çünkü sevmeye başlayan bir kalbin bu büyük, garip davranışı pek karanlık, tatlı bir şeydir. Zavallı, yepyeni yaşlı kalp. Yalnız kendisi 55, Cosette ise ancak 8 yaşında olduğundan, hayatında duyabileceği bütün sevgiler anlatılamaz bir ışık halinde toplanmıştı. Ömründe rastladığı ikinci beyaz hayaletti bu. Piskopos onun ufkunda meziyetin güneşini doğdurmuştu. Cosette onda sevginin şafağını yaratıyordu. İlk günler bu hayranlık içinde geçti. Cosette de kendi yönünden, farkında olmadan bambaşka bir yaratık haline geliyordu, zavallı küçük insan. Annesinden ayrıldığında o kadar küçüktü ki onu hiç hatırlamıyordu. Asma filizine benzeyen her çocuk gibi o da önüne gelene sarılmak istemiş, sevmeye çalışmıştı ama başaramamıştı. Herkes onu geri itmişti. Thénardier'ler, çocukları, başka çocuklar. Köpeği sevmişti, o da öldü. Ondan sonra hiçbir şey, hiçbir kimse onu istememişti. Söylemesi acı ama daha önce de anlatmıştık, 8 yaşında buz gibi bir kalbi vardı. Suç onda değildi. Kızcağız sevme kabiliyetinden yoksun değildi. Ne yazık ki eksik olan sevmek imkanıydı. Bunun için daha ilk günden içinde düşünen, duyan ne varsa hepsi bu adamı sevmeye başlamıştı. Şimdiye kadar duymadığını duyuyordu şimdi. Sevinç, neşe, taşkınlığı. Bu ihtiyar adam artık ona ne yaşlı ne de yoksul görünüyordu. İzbe'yi güzel bulduğu gibi Jean Valjean'ı da güzel buluyordu. Bunlar şafağın, çocukluğun, gençliğin, sevincin etkileriydi. Gördüğü dünyayla hayatın yeniliği de bunları etkiliyordu. İki gönül bir olunca samanlık seyran olur. Hepimizin geçmişinde mavi pembe bir samanlık vardır. Tabiat Jean Valjean'la Cosette'in arasına 50 yılla derin bir ayrılık koymuştu. Bu ayrılığı kader doldurdu. Kader birdenbire karşı durulmaz gücüyle kökünden kopan yaşça farklı, kaderle eşit bu iki yaratığı birleştirdi, birbirine tutkun etti. Gerçekten de biri ötekini tamamlıyordu. Cosette'in içgüdüsü bir baba, Jean Valjean'ınki de bir evlat arıyordu. Rastlaşmak onlar için buluşmak oldu. Ellerinin birbirine dokunduğu o esrarlı anda birbirlerine kenetlendiler. Bu iki ruh birbirini fark edince birbirlerinin ihtiyacını tamamladıklarını anladılar, sıkı sıkı sarıldılar. Kelimeleri en geniş, en mutlak anlamlarında alırsak denebilir ki, her şeyden mezar duvarlarıyla ayrılmış olan Jean Valjean duldu, tıpkı Cosette'in öksüz oluşu gibi. Bu durumun sonucu olarak Jean Valjean ilahi şekilde Cosette'in babası oluverdi. Gerçekte Shell ormanının içinde, karanlıkta elini yakalayan Jean Valjean'ın elinin Cosette'de yarattığı esrarlı duygu, hayal değil gerçekti. Bu adamın, bu çocuğun kaderine girmesi Tanrı'nın gelişi olmuştu. Jean Valjean barınağını iyi seçmişti. Burada eksiksiz gibi görünen bir güvenlik içindeydi. Cosette'le birlikte oturduğu bu küçük bölmeli oda, yola penceresi olan odaydı. Pencerede evin tek penceresi olduğundan ne yandan ne de karşıdan hiçbir komşu gözünden yana korku yoktu. 50-52 numaralı evin zemin katı yıkık bir sundurma halindeydi. Bahçıvanlar orasını arabalık olarak kullanıyorlardı. Buranın birinci katla hiçbir bağlantısı da yoktu. Döşeme ile üst kattan ayrılmıştı. Dediğimiz gibi birinci katta birçok oda, birkaç da tavan arası oda vardı. Bu tavan arası odalardan birinde Jean Valjean'ın hizmetini gören yaşlı bir kadın oturuyordu. Geri kalanların hepsi boştu.